Ayrım 9.
Ama bireysel çıkarlardan hareketle ortaya çıkan bu gelişmenin toplumsal adaletle çeliştiğinin de farkındaydı. Servet aşıkları arzu ettikleri konuma ulaşabilmek için çok sık olarak erdem yolundan uzaklaşırlar. Çünkü ne yazık ki servet yolu ile erdem yolu çoğunlukla birbirine karşıttır. Özgürlüğün her türlü ilerlemenin ön koşulu olduğu kadar toplumsal eşitsizliklerin de kaynağını oluşturduğunu gören Smith, gene de ekonomik özgürlüğün yarattığı eşitsizliklerin sanıldığı kadar önemli olmadığı kanısındaydı. Üstelik toplumlarda varlıklılara ve güçlülere hayranlık, dolayısıyla da böyle olanlara boyun eğme eğilimi vardı. Toplumsal düzen bu gerçeğin üzerine kurulmuştu. Adam Smith, ekonomik liberalizmin kapitalizmi hızla geliştirdiği bir dönemin düşünürüydü. 1929'da kapitalist ekonomiler çok büyük bir bunalım içine düşünce bu kez Keynes ortaya çıktı. Bunalımın atlatılmasının yolunu gösteren liberal kuramcı oldu. Keynes, özel girişime dayalı ekonomik sistemi kurtarmak için devletin seyirciliğini savunan katı bir bırakınız yapsınlarcı görüşünün terk edilmesinden yana bir tutum takındı. Keynes'a göre ekonomik bunalımın nedeni yatırımların, tasarrufların gerisinde kalmış oluşuydu. İnsanlar yapılan yatırımdan daha fazla tasarruf ettiklerinde üretilen mallara istem azalacak ve zararına satışlar gündeme gelecekti. Sonuç ise iflaslar ve işsizlikti. Bunalımın sona ermesi için tüketim harcamalarından arta kalan normal tasarrufun yatırıma dönüşmesi gerekiyordu. Yatırımın azalmasının nedeni ise istemin azalması olduğuna göre devlet istemi ve dolayısıyla yatırımları artıracak önlemleri alırsa bunalım aşılabilirdi. Bu ise devletin seyirciliğini değil müdahaleciliğini gerektiriyordu. 1970'li yılların sonlarına doğru devletin ekonomiye her türlü müdahalesine karşı çıkan yeni bir liberal akım güç kazandı. Amerikalı iktisatçı Friedman temsil ettiği Chicago okulu, kamu işletmelerinin özelleştirilmesini, toplumsal adaleti sağlamak amacıyla kurulan sosyal sigortalardan vazgeçilmesini savunmaktadır. Hemen hiçbir hizmet karşılıksız olmamalı ve ücreti yararlananlar tarafından karşılanmalıdır. Devlet ekonomiden elini çektikçe tam rekabetçi bir piyasa düzeni oluşacak, insanlar kendi çıkarları doğrultusunda en iyiyi seçecekler ve ekonomide sağlıklı bir biçimde büyüyecektir. Bazı karşıtlarınca vahşi kapitalizm olarak adlandırılan bu görüş, ekonomik liberalizmin çıkış noktasına yeniden dönüş gibi de yorumlanabilmektedir. Liberalizmin ekonomideki uzantısı, ünlü "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" formülüyle özetlenebilir. Liberallere göre devletin ekonomiye karışması kötü bir şeydi. Devletin karışması doğal dengeleri, doğal olarak var olan düzenleyici süreçleri bozardı. Devlet karışmayınca en akıllılar, en becerikliler, en yetenekliler, en çalışkanlar, en güçlüler başarılı olacaklardı. Onların daha çok tüketebilmek amacıyla yapacakları çalışmaların sonucundaki başarıları toplumun da yararınaydı. Böylece servet onu en iyi kullanabileceklerin elinde birikecek ve kişisel yarar giderek toplumsal yararı da sağlayacaktı. Bu ekonomi siyasetini liberalizmin karşıtları büyük balığın küçük balığı yutması biçiminde değerlendirebileceklerdir. Daha önce de gördüğümüz gibi liberaller açısından siyasal çatışmanın nedeni bireysel paylaşma sorunudur. Olanaklar gereksinmelere göre az olduğu için yapılan paylaşma savaşımında istediğini elde edebilmenin yolu siyasal iktidardan geçmektedir. Benjamin Constant şöyle diyor: "Yalnızca mülkiyet, aydınlanabilmek ve sağlıklı karar verebilmek için zorunlu olan boş zamanı sağlar." Yani yalnızca mülkiyet insanları siyasal hakları kullanacak yeteneğe kavuşturur. Bir yandan eşitlik ve özgürlük ülkülerinden hoşlanırken, öte yandan bunu geniş halk kitlelerine de tanımayı, içine sindirememek olgusunu Alex de Tocqueville'de de buluyoruz. Demokratik kurumlardan hoşlanıyorum ama soylu bir yaratılışım olduğu için yığınları küçümsüyor ve onlardan çekiniyorum. Özgürlük, eşitlik, insan haklarına saygıyı tutku ile seviyorum ama demokrasiyi sevdiğim söylenemez. Kent soyluların parasal bir sorunu yoktu. Devlet yan tutmadığı, toprak soyluların arkasında yer almadığı, işlere karışmadığı zaman hem ekonomik hem de siyasal mücadeleyi onlar kazanacaktı. Ama aynı liberaller daha sonra siyaset sahnesine işçi sınıfı çıktığında bu kez devletin kendi yanlarında yer almasına çaba göstermişlerdir. İşçilerin bir araya gelerek örgütlenmesini, kendilerinin karşısında bir güç oluşturmasını önlemeye çalışmışlardır. Bütün bu aykırı örneklere karşın çalışan halk kesimlerinin de yeni haklar elde etmesinde, çoğulculuğun temellerinin atılmasında liberalizmin yadsınamayacak katkıları olmuştur. Çeşitlilik yaşamdır, tek biçim ise ölüm sözü Benjamin Constant'a aittir. John Stuart Mill ise liberalizmin siyasal özünü şöyle ifade etmektedir. Bütün insanlık bir tek görüşü benimsese ve yalnızca bir birey bu görüşün tersini düşünse bile insanlığın bu kişiyi susturmaya hakkı yoktur. Tıpkı onun da insanlığı susturma hakkının olmadığı gibi. B. Sosyalizm ve komünizm. Toprak soylular, kent soylular çatışmasında ilginç bir görünüm vardı. Toprak soyluların ezdiği köylüler, kilisenin de yardımı ile kendilerini ezenlerin, sömürenlerin yanında yer aldılar. Aydınlar ve bir çıkar çatışması içinde oldukları halde işçiler ise kent soyluları desteklediler. Burada köylülerin davranışı bilinçsiz ve kendi çıkarlarına ters, işçininki ise bilinçliydi. Çünkü liberalizmin ilkeleri olan eşitlik ve özgürlük, işçiler de dahil tüm halk yığınlarının yararınaydı. Ama yalnızca yasalar önündeki eşitlik ve siyasal hak ve özgürlükler, onların sorunlarını karşılamaya yetmediği içindir ki, sosyalizm yeni bir ideoloji olarak siyasal çatışmalardaki yerini aldı. Sosyalizmin dilimizdeki tam karşılığı toplumculuk. Başka bir deyişle sosyalizm toplum yararını özel bireysel yararların üzerinde tutmak ve toplumu bu amaçla örgütlemek anlamına geliyor. Sosyalist düşünceler genellikle sanıldığı gibi kapitalizme tepki olarak doğmadı. Kapitalizmin doğuşundan çok daha önce insanlar arasındaki eşitsizliğin nedenleri üzerine eğinilmesi ile ortaya çıkmaya başladı. Daha hakça, daha kusursuz bir toplumsal düzen arayışı biçiminde kendisini ortaya koydu. Çağdaş toplumcu düşünce Fransız devrimini öncesine kadar uzanır ve kaynağını geniş halk kesimlerinin ekonomik sıkıntılarından alır. Kent soyluların parasal sorunları yoktu. Tüm gereksinmeleri yasal eşitlik ve özgürlüktü. Oysa emekçi toplum kesimlerinin temel sorunları ekonomikti. Liberalizmin sağladığı hak ve özgürlükler ancak sahip olunan ekonomik olanaklar ölçüsünde bir anlam taşıyordu. Cebinde parası olmayan birisi bir gezi özgürlüğünün ya da seçilme hakkının somut bir yararı olmaması gibi. Düzeni değiştirmek amacıyla ortaya atılan her ideoloji, kendisinden önce var olanlardan daha ayrıntılı, daha tutarlı, daha doktriner olmak zorundadır. Çünkü bir yandan kurulu düzeni eleştirmek, bozuklukları sergilemek, öte yandan da onun yerine koymayı önerdiği düzeni çok ayrıntılı bir biçimde anlatmak durumundadır. Toplumdan sağlayacağı destek önemli ölçüde buna bağlıdır. Bu nedenle de sosyalizm, liberalizmden daha ayrıntılı ve kapsamlıdır. bilimsel verilere daha çok dayanma çabasındadır. Çağdaş sosyalist düşüncenin Jean-Jacques Rousseau ile başladığını söylemek yanlış olmaz. Düşünürün insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temeli üzerine Söylevler adlı kitabı, sosyalizmle ilgili temel yapıtlardan birisi sayılır. Rousseau, siyasal iktidarın ekonomik alandaki rolünü araştırmaya başlayınca, çağdaş toplumcu düşüncenin öncülerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Rousseau'ya göre insanlar arasındaki iki tür eşitsizlik vardı. Birinci türden eşitsizlikler, fiziksel güç, enerji, akıl gibi büyük ölçüde doğuştan var olan eşitsizliklerdi. İkinci türden eşitsizlikler yapaydı ve toplumsal koşulların farklılığından kaynaklanıyordu. Toplumun yarattığı bu eşitsizliklerin kaynağı ise özel mülkiyetti. Özel mülkiyetin başlangıcı da tarıma dayanıyordu. Rousseau, servet eşitliğinin mutlak olamayacağını düşünüyordu. Ama hiçbir yurttaş başka bir yurttaşı satın alabilecek kadar varlıklı ve kendi kendini satmak zorunda kalacak kadar da yoksul olmamalı idi. Büyük servet farklılıklarını yok etmek için varlıklıların mallarının zorla alınmasını öngörmüyordu. Ama zenginleşme yolları tıkanmalıydı. Amaç yoksullar için hastaneler kurmak değil, yurttaşların yoksul düşmemelerini sağlamaktı. Rousseau'ya göre eşitliği sağlayacak en önemli araç vergiydi. Vergilendirmenin amacı devlete para sağlamaktan çok, servet eşitsizliğinin sürekli biçimde artmasını önlemek olmalıydı. Kendisinden Korsika için bir anayasa taslağı hazırlanması istendiğinde ise özellikle iki nokta üzerinde durmuştu. 1. Her ailenin sahip olduğu toprak tutarını eşit hale getirmek, 2. Bu topraklarında hiçbir şekilde satılamamalarını, devredilmemelerini sağlamak. Almanya'da doğan Fişe, herkesin kendi emeği ile yaşayabilmesini sağlamanın bütün hükümetlerin görevi olduğuna inanıyordu. Herkesin çalışarak yaşayabileceği bir toplumun nasıl kurulabileceğini ayrıntıları ile anlatan İlk düşünürdü. Ekonomik yaşamın sosyalist bir düzen içinde nasıl işler hale getirilebileceği sorusuna yanıt aramıştı. Ekonomik toplumsal planlamacılıkla ilgili ilk düşünceler de ona aitti. Fişe'ye göre toprağın üstü de altı da özel mülkiyet konusu olmamalıydı. Her çiftçinin geçimini sağlamasına yetecek kadar toprağı bulunmalı, yer altında çalışanlar ise devletin işçileri konumuna girmeliydiler. Tarımda ve çeşitli işletmelerde çalışacak işçi sayısı devlet tarafından belirleneceği gibi fiyatlar da devlet tarafından saptanmalıydı. Fişe'nin geri kalmış ülkelerle ilgili şu değerlendirmesinin neredeyse 200 yıl önce yapılmış olduğuna inanabilmek çok zordur. İnsanlar kendi ulusal topraklarında kurtulamayacakları bu yoksulluğa karşı başka göklerin altında kendilerine yer arıyorlar, göz ediyorlar. Hükümet yabancı ülkelerden para gelmesi için onlardan bir mal gibi yararlanıyor. Devlet bizzat kendini, bağımsızlığını da satıyor. Bir başka ülkenin eyaleti ve her türlü amaç için kullanacağı bir aleti olma pahasına ona sürekli olarak borçlanıyor. Burada bir hastalığın daha ağır bir hastalık ile tedavi edildiği önüne geçilmez bir süreç söz konusudur. Fişe'nin devletin kişi etkinlikleri üzerindeki sıkı denetiminin geçici olacağı ve toplumun belirli bir aşama yapmasını hazırlayarak günün birinde tamamen ortadan kalkacağı görüşüyle de karşılaşıyoruz. Yani bir an gelecek ve tüm toplumsal baskılar, varlık nedenleri ortadan kalktığı için yok olacaktır. Birey, devletin denetim ve baskısından uzak, daha özgür ve mutlu olacağı bir aşamaya ulaşacaktır. Böylece Fişe, devletin tamamen ortadan kalkacağı aşama konusunda Karl Marx ve arkadaşlarına kaynaklık etmektedir. Charles Fourier, Fişe ile yaklaşık aynı dönemde yaşamış bir Fransız sosyalisti. Önerdiği düzenin temelinde Plansterre adını verdiği küçük topluluklar bulunuyor. Buna çalışanlar toplumu da diyebiliriz. Büyük sanayi kentlerine düşman olan Fourier'in ideal toplumu, belli sayıda kadın ve erkekten oluşacak ve özellikle tarım ve bahçecilikle uğraşılacaktır. Bu toplumu, tüm üyelerinin ortağı bulunduğu bir tür ticari ortaklık saymak olanaklı. Kârın 12'de 4'ü sermayeyi koyanlara, 12'de 5'i çalışanlara, geriye kalan 12'de 3'ü de yeteneklileri ödüllendirmeye ayrılacaktır. Fourier, toplumu oluşturanlar arasında tam bir eşitlik kurulmasına karşı çıkıyor. Çünkü toplumsal uyumun biraz da farklılıklara bağlı bulunduğunu düşünüyor. Bu farklılıklar gelir düzeyinden kaynaklanabildiği gibi yaşam biçiminden de kaynaklanabilecektir. Ama geliştirdiği sistem sayesinde varlıklılar ile yoksullar arasında büyük farklılıklar ve çıkar karşıtlığı bulunmayacağına inanmaktadır. Fourier, Fransız devriminin getirdiği karışıklıkları, düzensizlikleri yaşamış olan bir düşünür. Bu nedenle ülkesindeki toplumun gerçekleşmesini devrimci yöntemlerden beklemiyor. Tarihin doğal akışı içinde gerekli koşulların oluşacağını ve önerdiği toplum modelinin kendiliğinden ortaya çıkacağını söylüyor. İngiltere'deki işçi hareketleri ve toplumcu düşüncelerin gelişmesinde ve yönlendirilmesinde büyük etkisi olan Robert Owen, şu ana kadar sözünü ettiğimiz düşünürlerden önemli bir noktada ayrılmıştır. Onlar gibi düş kurmamış, ideal bir toplum düzeni araştırmamıştır. Önerileri o günün toplumunda gerçekleştirebilecek yoksulların yaşam koşullarını düzeltmeye yönelmiş reformlardır. Owen 1817'den başlayarak kapitalist düzendeki üretim-tüketim dengesizliklerini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Bunun için üretim araçları üzerinde ortak mülkiyete dayalı kooperatifler kurulması gerektiğini düşünüyordu. Amacı insanları bencilliğe sürüklediğine inandığı özel mülkiyeti kaldırmaktı. Ama kişilerin toplumcu bir kafa yapısı kazanmak için zaman gereksinimleri olduğunu görüyordu. Yaklaşık 1200 kişilik kooperatif köyleri kurularak işe başlanmasını ve buralarda aynı zamanda tarım ve sanayi ile uğraşılmasını önerdi. Owen 1924 yılında Amerika'da Yeni Uyum adı verilen bir kooperatif kurmayı kabul ettiyse de dönüşünden sonra bu girişim uzun ömürlü olamadı. Bu kez İngiltere'deki fabrika işçilerini tüketim kooperatifleri kurmaya özendirmeye başladı. Kâr bölüşülmeyip tam anlamıyla ortak bir yaşam kurma amacıyla kullanılacaktı. Ama kurulan 700 kadar kooperatif çok geçmeden dağıldı. Sonuçsuz başka girişimlerinin arkasından 1844'te 28 işçinin bir araya gelmesiyle bir tüketim kooperatif mağazası oluştu ve kapitalist düzenlerdeki kooperatifçiliğin temeli atılmış oldu. Hareket hızla gelişip İngiltere ve İskoçya'da yayıldı. İşçi sendikalarının da benimsediği ve önemsediği bir model ortaya çıkmış oldu. Fourier ve Owen'ın sosyalist düşüncede yeni bir yöneliş oluşturdukları söylenebilir. İkisi de kendilerinden önceki toplumcu düşünürlerin tersine yeni bir devlet yaratıp onun sayesinde toplumsal adaleti gerçekleştirmek düşüne kapılmamışlardı. Düşünce sistemlerinde devlet önemli bir yer tutmamıştır. Amaç ya da kooperatiflerin yan yana gelmesinden oluşacak bir toplum düzeni olarak kalmıştır. Toplumcu düşüncede önemli bir yeri olan Fransız soylusu Saint-Simon'un sosyalistliği kapitalizme olan düşmanlığı ile başlıyordu. Toplumsal düzenin geleceğinin sadece kişilerin bencilliklerine bağlanmasını kabul edemiyordu. Mülk sahiplerine karşı değildi ama çalışma zorunluluğunu ve çalışma yaşamının düzenlenmesini her şeyin üzerinde tutuyordu. Çalışma yaşamını düzenlemek isterken de amacı en zayıf sınıfın maddi ve manevi yaşantısının düzeltilmesi, iyileştirilmesi idi. Saint-Simon'a göre toplum sanayi temeli üzerine oturtulmalı ve her birey bir ya da birçok sanayi kuruluşunun üyesi olmalıydı. Sanayi anayasası, sanayi meclisleri, sanayi ve ticaret mahkemeleri kısaca tam anlamıyla bir sanayi toplumu düşünüyordu. Günün birinde kişilerin hükümetinin yerini eşyanın yönetimi alacak, tamamen teknik adamların egemen olduğu bir düzen doğacaktı. Kişilerin hükümetinin yerini eşyanın yönetiminin alması, bir anlamda devletin ortadan kalkması demektir. Bu, daha önce Fichte'de gördüğümüz ve daha sonra Marx'ta rastlayacağımız bir düşüncenin değişik anlatımından başka bir şey değildir. Saint-Simon'a göre çalışan sınıf toplumcu, besleyen sınıf olduğuna göre ana sınıftı. Toplumu da tüm üretici sınıflar birlikte yönetmeliydiler. Zaten toplumdaki temel çelişki üretime katılanlarla katılmayanlar arasındaydı. Herkes gücü ve yeteneğine göre servet ve mülk sahibi olmalıydı. Özgürlüklerin kağıt üzerinde var olabilmesi önemli değildi. Ancak o özgürlükleri kullanabilecek olanaklardır ki biçimsel özgürlükleri gerçek özgürlüklere çevirebilirlerdi. Saint-Simon'un ölümünden sonra onun düşünce sistemini sürdüren bazı isimler, hocalarının tersine kapitalist düzenin temeline saldırmaya başladılar. Serbest rekabetin işçi sınıfının ezilmesi sonucunu doğurduğunu savundular. Çünkü sermaye işçiden vazgeçip yerine başkasını bulabilirken işçi için durum farklıydı. Öte yandan işletmeler arasındaki rekabet de işçinin sırtına yükleniyordu. Her iki durumda da işçi ücretlerinin düşmesi kaçınılmazdı. Bunun sonucu ise toplumun hiçbir şey yapmadan yaşayan aylaklar ile çalışanlar olmak üzere iki sınıfa bölünmesiydi. Hiçbir şey yapmadan, çalışmadan yaşamak ancak miras sayesinde olanaklı olduğundan, miras hakkının da devlete devredilmesinden yanaydılar. Sismondi, Cenevre'de doğmuş, uzun süre İngiltere'de yaşamış bir düşünür. Önceleri Adam Smith'in etkisinde liberal bir çizgideyken,